أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين آمين Kardeşler bir önceki dersimizde İsa Aleyhisselam'ın bebekken konuşması mucizesini anlatmıştık. Meryem suresinden ayetler okuyarak. Meryem suresinde bu anlatılıyor. Demiştik ki o dersimizde İsa Aleyhisselam hem doğduktan hemen sonra doğar doğmaz annesine konuşmuştu. Annesine bir şeyler söylemişti. Hem de bundan sonra annesiyle beraber kavimleri olan İsrailoğullarının yanına gelip onlara karşı da konuşmuştu. Genel insanların bildiğine İsrailoğullarının yanında sadece konuştu. Bundan önce konuşmadı şeklinde ama doğru olanın bundan önce de konuştuğunu söylemiştik. Bu dersimizde kardeşler inşallah İsa Aleyhisselam'ın bu bebekken konuşması mucizesinin dışında diğer mucizelerini anlatacağız. Bu anlatacağımız mucizeler de Kur'an-ı Kerim'in bize haber verdiği mucizeler kardeşler. Şimdi Âl-i İmrân suresinin 49. ayetini okuyacağız. Bu ayette kalmıştık biliyorsunuz. Zekeriya, işte Yahya, Meryem, İsa bunların kısalarını Âl-i İmrân suresinden okuyorduk. Âl-i İmrân suresi ayetlerinde 49. ayetinde kalmıştık. Bu okuyacağımız ayette kardeşler 4 mucizesi haber veriliyor İsa Aleyhisselam'ın. 4 mucize. Bir de Maide suresinde bir mucizesinden daha bahsediliyor. Yani bu dersimizde inşallah İsa Aleyhisselam'ın 5 mucizesini anlatacağız. Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'ın eli üzerinde çok büyük mucizeler göstermiş. Elbette ki zaten ayetlerde de ifade edecek. Bunlar Allah'tan. Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'ın eli üzerinde normalde beşerin, insanın kudretinde, gücünde olmayan çok büyük mucizeler insanlara göstermiş. Şimdi ayeti doğru anlamak için bir hatırlatma yapalım. Şimdi Âl-i İmrân suresinin 49. ayetini okuyacağız ya. Bakın 45. ve 46. ayetlerinde ne diyordu? Cebrail aleyhisselam ve beraberine gelen melekler diyordu Meryem aleyhisselamı bir çocukla müjdeliyorlardı değil mi? Seni bir çocukla müjdeliyoruz. İsmi Mesih İsa olacak. Şöyle bir çocuk olacak. Ve o doğacak olan çocuk insanlarla hem beşikteyken konuşacak hem de yetişkinlik çağında konuşacak. Yetişkinlik çağında. Yani ne demek yetişkinlik çağı? Yani gençliğinin tamamlandığı bir yaşta. Gençlik yaşında geçtiği bir yaşta konuşacak. Bu da neydi? 30 yaşında ve sonrasında konuşacak demek değil mi? Yani küçük yaşta ölmeyecek demek. Daha o zaman da Meryem Aleyhisselam'a bildiriliyor. Yani senin doğacak olan çocuk bu yaşa kadar yaşayacak. İki durumda da konuşacak demişti. Tabii hatırlatalım buradaki konuşma neydi? Normal bir konuşma değil yani. Normal benim size işte insanlarla normal dünyevi ya da her türlü konuşma kastedilmiyordu. Hem beşikten hem de yetişkinlik çağında konuşacak derken kastedilen neydi? Hani peygamberlik konuşmasını konuşacak yani. Davet konuşması, irşat konuşması ile konuşacak insanlarla anlamındaydı. İşte bakın kardeşler. Şimdi melekler gelip Meryem Aleyhisselam'a seni çocukla müjdeliyoruz. Şöyle şöyle olacak bu çocuğun diye söylüyorlar diye. İşte bakın yine melekler, işte 49. ayette şimdi okuyoruz. Meryem Aleyhisselam'a doğacak çocuğunun özelliklerine haber vermeye devam ediyorlar. Biz orada durmuştuk. Yoksa şimdi melekler yine Meryem Aleyhisselam'a senin doğacak olan çocuğun şu özelliklerde olacak diye söylemeye devam ediyorlar kardeşler. Bakalım ne demişler? Estaizu billah ve rasulen ila beni İsrail'e. Ey Meryem, Allah Azze ve Celle'nin seni müjdelediği bu çocuk öyle bir çocuk olacak ki Allah onu kavmin İsrail oğullarına Resul olarak gönderecek. Onu İsrail oğullarına gönderilmiş bir Resul kılacak. Ve o da kavmine diyecek ki, bakın şimdi mucizeler başlıyor. Enni kad ci'tukum, ey kavmim ben size bir ayetin, bir takım ayetler yani mucizeler getirdim diyecek. O mucizeler ki min rabbikum, Rabbinizden bak. Kendimden falan değil. Bak ta o zamandan İsa Aleyhisselam kendisinin ilahlaştırılmasının önüne geçmiş değil mi? Bu mucizeler benden değil mi? Rabbikum. Hatırlarsanız bebekken de değil mi? Kavmine ilk konuştuğu zaman ilk sözü neydi? İnni Abdullah değil mi? İlk konuştuğunda Meryem Aleyhisselam onu getirdiğinde ben Allah'ın kuluyum diye. Bak ta o zaman Allah Azze ve Celle ilahlaştırılmasının, Rableşilmesinin önüne geçmiş. Bakın burada da yine mucizelerini söylerken bunlar Rabbinizdendir. Yani benim katımdan değil. Bu Allah'tan gelen mucizeler yani benim doğruluğumu gösteriyor. Benim gerçekten Allah katından gönderilmiş bir peygamber olduğumu ifade ediyor. Mucizeler bunun içindir değil mi yani? Peki şimdi ne bu mucizeler? Başlıyor şimdi saymaya. Bir, enni ahluku lekum. Ben sizin için yaratabilirim. Ahluku, halk. Değil mi? Yaratmak. Yaratabilirim diyor. Yani Allah Azze ve Celle'ye has bir şey değil mi bu? Yaratmanın iki manası var kardeşler. Buradan kasıt, yani suret veririm. Şekil veririm anlamında. Yoksa yokluktan var etmek anlamında değil. Yaratmanın iki manası var. Bir yokluktan var etmek ki bu Allah Azze ve Celle'ye aittir. Ama bir manası da nedir kardeşler? Bir şeyi alıyorsun, başka bir şey yapıyorsun. Yani bir şeyden, var olan bir şeyden başka bir şey yapıyorsun. Ona şekil veriyorsun. Onu başka bir hale sokuyorsun. Arap lügatında buna da halk kelimesi kullanılmıştır. Yaratma kelimesi kullanılmıştır. O yüzden buradan kasıt budur. Hani ben yaratırım. Yani şekil veririm. Yaparım. Lekum sizin için. Bu göstereceğim mucize sizin için yani. Sizin hidayetiniz için. Beni tasdik etmeniz, beni Resul olarak görmeniz için yapacağım. Öyle olsun diye değil tabii ki. Mucizeler bu amaçla gösterilir. Peki neyden yapacağım? Minattini. Çamurdan. Çamuru alırım. O çamurdan bir şey yaparım. Bir şey oluştururum. Bir şekil veririm. Nasıl bir şekil veririm? Ke heyeti tayri. Kuş şeklinde, kuş suretinde bir şekil yaparım. Çamuru almıştı İsa Aleyhisselam. Birinci bakın mucizesi bu. Ve o çamuru bir kuş suretinde yapmıştı. O çamura kuş sureti vermişti. O verdiği surette hiçbir ruh yok. Bir hayat yok yani. Cansız bir kuş sureti. Bir kuş heykeli. Ve ne yaparım? فَاَنْفُهُ ف۪يهِ O işte kuş suretine getirdiğim o çamura, o cansız olan o çamura üflerim. Nefesiyle bakın üfler. فَيَكُونُ طَيْرًا Ve o da ne olur? Gerçek bir kuş olur. Subhanallah. Yani ruhu olan, hayatı olan, bizzat böyle insanların gözleri önünde uçan bir kuş olur. İsa Aleyhisselam'ın birinci mucizesi. Ama bakın ne diyor sonra? Biiznillah. Evet kuş olur ama Allah'ın izniyle olur tabii ki bu. Hani bu yaptığım mucize elbette ki Allah'ın iradesiyle, onun da dilemesiyle, onun kudretiyle olmuştur. O yaptığım cansız çamurdan o kuş heykeli ne hayat veren, onda hayat yaratan elbette ki Allah Azze ve Celle'dir. Bunda Allah'ın hiçbir ortağı yoktur. Biiznillah. Bunlar Allah'ın izniyle, onun kudretiyle, dilemesiyle oluyor. Benden değil. Ya bakın İsa Aleyhisselam bunu özellikle belirtmiş. Devam ediyor İsa Aleyhisselam. İkinci mucizesi ve ubri'ul ekmehe. Ben ekmeh olan kimseleri iyileştiririm. Ne demek ekmeh? Yani ama olarak doğmuş olan kimseler. Yani aslında ama değil de sonradan ama olmuş değil kardeşler. Daha doğuştan İki gözü de olmayan, hiç görmesi olmayan kimseye ekmeh denilir. Ekmeğin manası budur Arapçada. İşte ben bu kimseleri iyileştiririm diyor. Vel abrasa, bir de kimleri iyileştiririm? Abras, yani baras hastalığına yakalanmış kimse. Ne demek baras hastalığı Arapçada? Alaca hastalığı kardeşler, alaca. Ne demek alaca hastalığı? Yani cildinde, derisinde böyle kırmızı karışımlı beyaz lekeler olan hastaya deniliyor kardeşler. İşte ben bu kimseleri de iyileştiririm. Derisi normal bir deri haline gelir diye senin çocuğun böyle diyecek diyor. Bu da ikinci mucizesi. Hakikaten de İsa Aleyhisselam kardeşler hem bu hastalık sahiplerine hem de genel olarak diğer hastalık sahiplerine ama burada hastalıktan kasıt ne? Yani geçmesi çok zor olan veyahut da devası, tedavisi, ilacı olmayan hastalık sahibi kimselere ne yapardı? Mesh ederdi kardeşler. İşte bu alaca hastalığı nasıl geçirirdi? bu körü nasıl geçirdi? Mesela gözleri hiç görmeyen doğuştan gelirdi onun yanına, gözüne meshederdi eliyle ve hemen iyileşirdi. O yüzden zaten İsa Aleyhisselam'ın Mesih diye lakaplandırılmasının bir manası da neydi? Çünkü o meshedendi. Meshetmesiyle, elini sürtmesiyle, sıvazmasıyla hastalar şifa bulurdu. Bu yüzden Mesih denmişti. Bir manası buydu yani Mesih denmesinin. Başka görüşler de vardı bu konuda. Bakın şimdi ama burada iki tane hastalıktan bahsediyor. Ben bakın ne yaptım? Genelleştirdim. Ayette özellikle iki hastalığa vurgu yapıldı. Yoksa başka böyle dediğim şekilde olan hastalıklara da şifa sebebi oluyordu. Ne dedik? Geçmesi çok zor olan veya da devası ilacı olmayan hastalıkları. Ama özellikle burada iki hastalığa işaret etti değil mi? Doğuştan kör, bir de alaca hastalığı. Çünkü kardeşler bu iki hastalık tedavisi asla mümkün olmayan hastalıklar kardeşler. Hatta tıp şu ana kadar bile, bu hastalıkların geçme yoluna ulaşamamıştır henüz. Yani hem eski hem de yeni tıpçılar, doktorlar bunun tedavisinden aciz kardeşler. O yüzden özellikle bu iki hastalığa vurgu yapıyor. Yani bunları iyileştiriyorsa geçmesi çok zor olan hastalıklar ve bunun gibi diğer bütün hastalıklara böyle İsa Aleyhisselam şifa sebebi oluyormuş kardeşler. Evet. Dolayısıyla bu da tam bir mucize. Ve uhyil mevta biiznillah. Ve üçüncü mucizesi, ben Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. İsa Aleyhisselam kardeşler, birazdan rivayet okuyacağız. Ölüleri kabirlerinden diri olarak çıkarıyordu. Böylece ölüler kalkıp konuşuyorlardı, hareket ediyorlardı. Subhanallah. Bakın burada tekrardan Allah'ın izniyle ifadesini tekrar etti değil mi? İlk başta tekrar etmişti. Allah'ın izniyle ben o kuşa işte hayat veririm dedi. Burada da bak yine Allah'ın izniyle ben ölüleri diriltirim dedi kardeşler. Yani bende ne rububiyet özelliklerinden bir özellikler ne de uluhiyet sıfatlarından bir sıfat var. Ben bunları yapamam, sakın bana uluhiyet ve rububiyet sıfatları yüklemeyin. Ben bunların hepsini asla kendi gücümle falan yapmıyorum. Bilakis Allah'ın dilemesi kudretiyle yapıyorum. Bakın ta o zamandan yani kafalarına çarpmış ama işte Allah Azze ve Celle'nin takdiri şu anda Hristiyanlar onu ilah edinmiş konumda. Kimileri Allah'ın ta kendisidir diyorlar. Kimileri de Allah Azze ve Celle'nin oğludur diyorlar. Haşa. Allah Azze ve Celle bunu ileride olacağını bildiği için ta o zamandan İsa Aleyhisselam'a bunları söyletmiş kardeşler. Allah'ın izniyle bak bunu yapıyorum. Tekrar Allah'ın izniyle diyor. İki defa. Bakın Seyyid Tantavi diye bir Muhammed Seyyid Tantavi diye bir müfessir var. O tefsirinde şunu naklediyor. Diyor ki müfessirler şunu zikretmişlerdir ki diyor İsa Aleyhisselam'ın körleri ve alaca hastalarını iyileştirmesi ve ölüleri diriltmesi dua yoluyla oluyordu kardeşler. Bütün bunların hepsi dua ederek oluyormuş. Allah size dua diyormuş. Hastalıklar sahiplerine meshederek tabii. Ve Allah'ın izniyle bu gerçekleşiyordu. Ve diyor ki müfessirler zikretmiş ki onun duası ya hayyu ya kayyumdu. Özellikle ya hayyu ya kayyum ki kimi alimlere göre ismi azam budur. Hani ismi azam ne demek? Allah'ın en büyük ismi yani. Onunla sen dua edince Allah sana icabet ediyor. İsmi azamın ne olduğu konusunda çok farklı görüşler var. Çok ihtilaflar, sözler var. İşte bir görüşe göre ya hayyu ya kayyumdu. İşte müfessirler diyor böyle zikrederler. Ya hayyu ya kayyum ismini. O yüzden bize dua ederken kardeşim özellikle ya hayyu kayyum isimlerini mutlaka dualarımıza ekleyip öyle Allah Azze ve Celle'den isteyelim. Bakın İbn Abbas şöyle diyor. Diyor ki İsa Aleyhisselam 4 kişiyi diriltmiştir. Hayatı boyunca 4 kimseyi diriltmiştir diyor. Sonra o 4 günden her birisini anlatıyor. Ben kısaltarak inşallah söylediklerini aktaracağım size. Birisi diyor İsa Aleyhisselam'ın arkadaşıydı diyor. Rivayette 3 gün önce ölmüş bir arkadaşı, diriltici arkadaşı 3 gün önceden ölmüş. Yani 3 gün veyahut da birkaç gün önce de diyebiliriz ama yeni ölmüş yani. Rivayette 3 geçiyor ama illa 3 olacak diye bir şey yok. Yani birkaç gün önce de diye anlayabiliriz burayı yani. Birkaç gün önce işte ölmüş olan arkadaşının kabrine diyor yanındakilerle, ashabıyla, havarilerle birlikte gitmiş. Ve Allah Azze ve Celle'ye dua etmiş ve arkadaşı o kabrindeyken kalkıyor kabrinden. Ve diyor ki rivayette, وَبَقِيَ وَوُلِدَ لَهُ Bir müddet daha yaşadı, hatta çocuğu bile oldu. Çocuğu bile olmuş düşün. İkincisi, yaşlı bir kadının oğlu bu diriltmiş. Rivayette geçiyor ki, ölü bir şekilde böyle sedye üzerinde kabre doğru götürülürken altın gömülecek yani. Bak bu kabirde değil ama az önceki kabirde gömülmüş. Bu ise sedye üzerinde kabre doğru götürülürken İsa Aleyhisselam'ın işte yanından geçiyor bu ölü. Bunu görünce İsa Aleyhisselam herhalde anlaşılan yani yaşlı kadın da çok böyle üzülmüş, bayağı perişan olmuş yani. Anlaşılan o. Ve Allah Azze ve Celle dua diyor. Ve diyor ki fecelese alâ sereri, sedyesi üzerinde diyor oturdu diyor. Birden kalktı o ölmüş olan kimse. Sedyesi üzerinde oturdu. Ve erkeklerin omuzları üzerine taşınırken onların omuzları üzerinden indi. Ve elbiselerini giydi ve o sedyeyi diyor taşıdı diyor ve ailesinin yanına döndü diyor. Ve yine bunun içinde deniliyor ki bir müddet bu da kaldı. Ve hatta çocuğu bile oldu diye İbn Abbas'tan gelen bir rivayet. İbn Abbas da yani çok az bir ihtimal Resulullah Aleyhisselam'dan bunu öğrenmiştir ama daha büyük ihtimal İsrailoğullarından öğrendiği bir rivayet. Allah alem yani Aleyhisselam da diyor ya İsrailoğullardan bir şey duyduğunuz zaman ne yalanlayın ne de doğrulayın. Belki de doğru yani Allah alem bir sabah. Ama sonuçta biz kesin olarak biliyoruz ki bir takım ölüleri diriltmiş. Müfessirler de bunu esas alarak böyle söylerler yani. Dört kişiyi diriltmiştir diye bu rivayeti tefsirinde bilgi olarak geçerler. Üçüncü kişi bir kız çocuğunu diriltmiş. Bu da bir gün önce ölmüş. Hatta İncil'de bakın bu 12 yaşında bir kız diye geçer. Birazdan söyleyeceğim. İncil'de de İsa Aleyhisselam'ın bu mucizesine yer verilir. Ölüleri dirilttiği mucizesine. Bir gün öncesine ölmüş bir kız çocuğu. Diyor ki rivayette ismi Azam'la Allah'a dua etti ve Allah o kızı diriltti. Bu da yine bir zaman yaşamış, hatta çocuğu bile olmuş diye rivayette geçiyor. Şimdi dördüncüsü en ilginci. Kim bu biliyor musunuz? He? Güzel. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu. Sem. Nuh Aleyhisselam'ın 3 oğlu Nuh Aleyhisselam'a iman edip tufandan kurtulmuşlardı. Gemiye binmiş 3 tane oğlu vardı. Kim bunlar? İşte Sem, Ham bir de Yafes kardeşler. Hatta bakın bir görüşe göre yeryüzündeki bütün ırklar bakın. Ne kadar millet ırk varsa hepsi bu 3 oğulda birleşiyor diyorlar. Bir ihtilaf var yani. İşte o Nuh tufanı bütün yeryüzünü mü kaplamıştı? Yoksa işte sadece o Nuh Aleyhisselam'ın kavminin bulunduğu bölgeyi mi kaplamıştı? İhtilaf var. Buradan da kaynaklı olarak kimileri işte böyle bir görüşte. Görüş yani epey de bir tutulan bir görüş. Diyor ki bütün ırklar bu 3 oğulda birleşiyor. Yani o zaman Nuh Aleyhisselam insanlığın ikinci babası oluyor. Birinci babası Adem Aleyhisselam, ikinci babası Nuh Aleyhisselam. İşte bakın bu Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam'ı diriltti diyor. Ne yapmış? Kabrine gitmiş. Yine ismi Azam'la dua etti diyor. Ona nida atmış. Ey Sam çık kabrinden diye. Ve diri olarak çıkıyor. Orada da insanlar böyle toplanmışlar. Bu olayı izliyorlar. Rivayette geçiyor ki Sam'ın diyor başının yarısı beyazlamıştı. Niye? Havfen min kıyamis sa'a. Kıyametten korktuğu için. Yani kıyamet herhalde korktu diye zannederek başının diyor yarısı beyazlamıştı. Subhanallah. Bakın rivayette geçiyor ki velem yekunu yeşibune fi zalike zaman. O Sam'ın yaşadığı zamanlarda, Nuh Aleyhisselam'ın zamanında insanların saçları sakalları ağarmazdı, beyazlamazdı diye rivayette geçiyor. Yani ne kadar uzun zaman yaşasa da o zamanki insanların saçları sakalları ağarmazmış, beyazlamazmış. İlginç bir rivayet. İşte normalde saç sakalı siyah olarak kalkması gereken bu kimse kalkınca kat kâmetil kıyâme, kıyamet koptu diye söylemiş. O yüzden korktuğundan kardeşler saçı sakalı arıyor. Subhanallah. Allah Azze ve Celle kıyametin zorluğundan bizleri muhafaza etsin, kolaylaştırsın bize. Çok zor gerçekten. İşte demiş ki ben kıyamet koptu herhalde diye böyle kalkmış. İsa Aleyhisselam demiş hayır demiş. Ben Allah'ın ismi azamıyla dua ettim de sen böyle kalktın diye. Böyle İbn Abbas'ın nakli var kardeşler. Peki niçin özellikle ta seneler önce yaşamış olan Nuh Aleyhisselam'ın oğlunu diriltmiş acaba? Yani ilk söylediğimiz Üçünü anladık yani. Üçü daha yeni ölmüş olan kimseler değil mi? Ama bak bu çok eskiden ölmüş olan bir isim. Rivayete göre kardeşler, İsrailoğulları demişler ki, ey İsa demişler, yani bu dirilttiğin üç kişi hani yeni ölmüş kimselerdi yani. Belki de onlar aslında ölmemişlerdi. Hani bazen oluyor ya, öldü diye zannediliyor. Kimileri morttayken diriliyor. Kimileri hatta yani kabre konulduğun zaman bile işte açıyor, kalkıyor insanlar. Yani böyle olaylar yaşanmış. Nadir de olsa olmuş yani. Bu ihtimali esas alarak işte İsrailoğullarından kimileri böyle söylemişler. Daha bunlar yeni olduğu için belki de ölmemişlerdi. Eğer iddian da sen gerçeksen eskiden ölmüş birisini dirilt yani. Diye böyle talepte bulununca işte Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam'ı diriltiyor. Yine kardeşler rivayetlere göre bu Sam kabrinden kalkmış. İsa Aleyhisselam'ın Resul olduğuna şehadet getirmiş. Bak bu adam Allah'ın Resulüdür. Ona iman edin demiş. Ama diğer üçü gibi Sam yaşamamış tabii yani. Diğer üçü yaşıyor, çocukları da oluyor dediğimiz gibi. Ama bu hemen geri ölüyor kardeşler. Rivayette geçiyor ki ölmeden önce İsa Aleyhisselam'dan şunu talep etmiş. Demiş ki ey İsa Allah'a dua et de beni ölüm sekeratından korusun. Yani ölüm sekeratı, ölüm sarhoşluğu değil mi? Bir daha tattırmasın yani. Bir kere tattım ben bir daha tatmak istemiyorum. Diye İsa Aleyhisselam'dan özel olarak bunu istiyor. İsa Aleyhisselam'a dua ediyor ve bu acıyı tatmadan tekrar ruhunu Allah Teala'ya teslim ediyor. Değil mi kardeşler? Herkes, herkes bakın mümin, facir, salih yani fark etmez. Her bir ölen kimse şu ya da bu şekilde mutlaka ölüm sekeratını, o sarhoşluğu, o zorluğu mutlaka tadacaktır. Ki mahlukatın en faziletlisi olan Resulullah Aleyhisselam bile değil mi? Rivayetlerde geçiyor. Ölüm şiddetini tatmış kardeşler. Allah bize de kolaylaştırsın. Bu da kardeşler üçüncü mucize. Şimdi bu üç mucize Kur'an'da geçiyor zaten okuduk işte. İncil'lerde de kardeşler keza bir İsa Aleyhisselam'ın ölüyü diriltmesi mucizesi geçiyor. Evet orada da geçiyor. Ve körlerin gözlerini açması, hastaları iyileştirmesi mucizeleri zikrediliyor. Ama bak Kur'an'da haber verilen o çamurdan kuş şekli yapıp işte üflemesini dirilmesi mucizesi var ya. Burada İncil'de bu geçmiyor mu? Bu İncil'den dış Kur'an'ın haber verdiği başka bir mucize yani. İncil gide mi yani? İsa Aleyhisselam'a nispet edilen en çok yani İsa Aleyhisselam'ın taraftarlarının böyle üzerine düştüğü bir kitap olmasına rağmen ama orada geçmeyen bir başka mucizeyi Kur'an-ı Kerim zikrediyor. Bu da Kur'an'ın bir özelliği. Evet. İbn-i Kesir bakın diyor ki Allah Azze ve Celle diyor bütün peygamberleri o zamanın insanlarına uygun bir mucizeyle göndermiştir. Bak, bütün peygamberler, mucize gösteren bütün peygamberler o gönderildikleri zamanın insanlarına uygun bir mucizeyle gönderilmişlerdir. Mesela diyor Musa Aleyhisselam zamanında yaygın olan, galip durumda olan neydi? Sihir ve sihirbazları tazim etme, yüceltmeydi değil mi? O yüzden Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ı sihirbazları hayrete düşüren bir mucizeyle gösterdi. Öyle ki bu sihirbazlar bile bunun, hani bu kesin gerçek yani bu bizi başaramıyorsa demek Allah katındandır diye olduğunu inanınca hemen boyun eğmişlerdi. İsa Aleyhisselam da işte bakın ne zaman gönderildi? Şimdi bu mucizeler, niye özellikle bu mucizeleri Allah İsa Aleyhisselam'ın elinde gösterdi? Çünkü onun gönderildiği zaman tıpçıların, doktorların olduğu bir zamandı diyor. Ve tabiat ilmiyle uğraşan kimselerin olduğu bir zamandı. Yani tabiat ilimleri demek doğa bilimleri yani. Yani doğa olayları işte gökyüzü, yeryüzü ve bunların içindeki varlıklarla ilgilenen, işte bunları anlamak için, bunların içindeki varlıkların özelliklerini öğrenmek için inceleme yapanların, araştırma yapanların böyle çok yaygın olduğu ve değer gördüğü bir zamandı. Hem tıp ilminin hem de doğa bilimleriyle uğraşan kimselerin yaygın olduğu ve değer gördüğü bir zamandı. İşte İsa Aleyhisselam'a bu mucizeleri getirerek onları aciz bıraktı. Yani her şeyin sebepli olmadığını, sebeplerin ötesinde Allah Azze ve Celle'nin olduğunu hatırlatma babından bu mucizeleri getirmiş. Ve keza diyor Muhammed Aleyhisselam değil mi? Onun da gönderildiği zaman nasıl bir zamandı? Beliğ konuşanların ve fasih konuşanların çok yaygın olduğu yani şiir değil mi? Ezberlerin, şiir insanların ürettiği bir zamanda işte öyle bir kitap getirdi ki insanlara toplansa dedi, cinlere toplansa dedi bunun bir benzeri sure getiremezler dedi. Kur'an'dan Kur'an'a benzer bir sure bile getiremezler dedi ve hakikaten de yapamadılar. Çünkü beşer sözüne benzemiyordu yani. O yüzden yani İsa Aleyhisselam'a verilen mucizelerin bu şekilde olmasının sebebi kardeşler bu. Devam ediyor ayet bakın. Kaç mucize şimdi okuduk şu ana kadar? Üç tane değil mi? Dördüncü mucize okuyoruz. Ve unebbi'ukum bima te'kulune. Ve yediğiniz şeyleri de ben size haber veririm. Ve ma teddehirune fi buyutukum. Ve evlerinizde sakladığınız, depoladığınız, biriktirdiğiniz şeyler var ya, onları da ben size haber veririm. Hani evlerinizde ihtiyacınızın olacağı zamanlar için sakladığınız, işte yarın ya da sonraki günler için hazırlık olsun diye sakladıklarınız şeyler var ya, biriktirdiğiniz, depoladığınız. Onları da bilirim, yediğiniz şeyleri de bilirim. Bakın buraya şöyle de mana verilmiş. Yani çocuklarınızdan gizlediğiniz yiyeceklere veya da başka şeylere de size haber veririm diye. Bir mucize de bu. Hakikaten de kardeşler, kişinin ne yediğini, ne sakladığını evinde bildiriyordu İsa Aleyhisselam. Diyordu ki işte ey falan, sen şunu şunu yedin. Sen şunu şunu yedin. Sen şunu şunu evinde sakladın diye İsa Aleyhisselam böyle insanlara söylermiş. Subhanallah. Sonra İsa Aleyhisselam diyor ki inne fî zâlike le âyeten lekum. Hani senin çocuğun böyle diyecek diye ve böyle de demiştir şüphesiz. İşte ey İsrailoğulları, işte bu getirdiğim mucizelerde sizin için açık bir delil vardır. Yani benim Allah'ın Resulü olduğuma açık bir delil vardır. İn kuntum mu'min, eğer Allah'ın ayetlerine gerçekten inanıyorsanız, o zaman bu mucizeler sebebiyle benim getirdiğim hakkı boyun eğmeniz gerekiyor diye söyleyecek diyor. Şimdi bu ayette dört tane demizin mucize anlatılıyor. Bir de kardeşler Maide suresinin 112. ve 115. ayetlerinde bir mucizeden daha bahsediyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bu zikrettiğimiz mucizeler hep yeryüzünde gerçekleşen mucizeler değil mi? Ama Maide suresindeki mucize ise kardeşler semadan inen bir mucize. Sema ile alakalı. Az öncekiler hep yeryüzüyle alakalıydı değil mi? Bu ise sema ile alakalı. Ki zaten surenin ismi de buradan verilmiş. Maide. Ne demek Maide? Sofra demek. Çünkü bu mucizenin anlatıldığı bir sure olduğu için bakın o ayetleri okuyalım. Buyuruyor ki Rabbim Azze ve Celle اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّنَ. Hani havariler demişti ki. Havariler. Ne demek kardeşler havari? Havari demek kardeşler hem gizlide hem de açıkta sevgisi doğru olan, sevgisinde sadık olan kimse demek. Yani sen birisine karşı bir muhabbetin var, bir sevgin var ama bu sadece görünürde böyle olmayacak. Hem görünürde hem de gizlide sevgisinde, muhabbetinde sadık olan, samimi olan, niyeti halis, saf olan kimseye denilir. İsa Aleyhisselam'ın havarileri. Hani İsa Aleyhisselam'a hem görünürde hem de gizlide gerçekten samimice, halis bir niyetle, saf bir niyetle seven, sevgisine sadık olan kimseler. Havari demek bu kardeşler. Sevgisinden samimi olan anlamına geliyor. Bakın Nebi Aleyhisselam da ne buyurmuş? Likulli nebiyyin havari, her bir nebi için, yani benden önce gönderilen her bir peygamber için bir havari vardır. Her peygamberin havarisi vardır. Başka rivayette diyor ki illa kana lehu min ummeti havariyun. Mutlaka her bir peygamberin ümmetinden havarileri vardır. Benim havarim ise Zübeyr bin Avvam'dır diyor. Resulullah Aleyhisselam kendisini havari olarak Zübeyr bin Avvam'ı seçmiş. İşte İsa Aleyhisselam'ın havarileri kardeşler. Onun dolayısıyla özel talebeleri, onun yardımcıları, yakın dostları. Bu havarileri kardeşler hep İsa Aleyhisselam'la beraber olurlarmış. Hiç onlar ayrılmazlarmış. Hakka davet noktasında ona yardımcı olurlar. İşte bunlar İsa Aleyhisselam'ın özel talebeleri, dostları, havariler. Demişler ki bu havariler ya İsa bin Meryem. Ey Meryem oğlu İsa. Hel yestati'u rabbuke. Rabbin güç yetirebilir mi? Şayet ondan istersen neye? En yunezzile aleyna maideten mines sema. Bize semadan bir maide. Yani üzerinde yemeğin bulunduğu sofra. Üzerinde yemeğin bulunduğu bir sofra indirmeye Rabbin güç yetirebilir mi? Bak havariler böyle demiş. Hel yastati'u, güç yetirebilir mi? Rabbin neye? Semadan bir sofra indirmeye. Allah Allah. Yani ayetin zahirine açıkça anlaşılıyor ki bu sofranın indirilmesine Allah Azze ve Celle güç yetirebilir mi? Şüphe içindelermiş. Kesin tabii güç yetirebilir diye inanmıyorlarmış demek ki. Bundan şüphe içindelermiş ki güç yetirir mi diye sormuşlar değil mi? Zahiren böyle anlaşılıyor. O yüzden kardeşler, kimi alimler, bunların başında Zemahşeri gelir. Zemahşeri Mutezili bir alimdir. İşte bu ayetin zahirine bakarak demişler ki havariler bunu söyledikleri zaman mümin değillerdi. Çünkü gerçekten mümin olsalardı ve iman iddialarında sadık, gerçekten inanmış olsalardı böyle bir şey söylemezler. Ne demek güç yetirebilir mi yani? Hiç müminden böyle bir şey sadır olabilir mi? Müminin Allah'ın kudretine şüphetmesi asla akledilemez. Demek ki yani onların eğer iman iddiası vardıysa bile, yani bu yakini değildi, kesin değildi, şüpheleri vardı, tereddütleri vardı hala yani. Meseleyi anlayıp da tam teslim olamamışlardı, hakka tam boyun eğmemişler kalben. Demek ki yani. Açıkça anlaşılıyor ki bunlar Allah'ın kudretinde şüphe içindelerdi. Böyle birisi ise nasıl mümin olsun diye onların mümin olmadığını söylemişler kimileri. Ama kardeşler, ulemanın geneli ise diyorlar ki havariler bunu İsa Aleyhisselam'a söyledikleri zaman müminlerdi. Hayır, Allah'ın kudretinde şüphe falan etmediler. Biliyorlardı Allah'ın buna güç edebileceğini ve daha başka her şeye güç edebileceğini biliyorlardı. Peki nasıl anlayacağız? Yani Rabbim güç yetirebilir mi? Nasıl mana vereceğiz ayete? Kardeşler bakın, burada güç yetirebilir mi diye tercüme ettik ya. Buradaki soruları güç yetirebilir mi, yetirmez mi sorusu değil. Bunu yapabilir mi demek kardeşler. Yani Rabbin bunu yapar mı acaba? Yoksa yapmaz mı? Eğer yapabilirse bizim için Allah'a dua eder misin? Mesela ki nasıl ki sen işte kalkıp yürümeye, bir yere gitmeye gücü yeten kimseye mesela ne diyorsun? Benimle gelebilir misin mesela diyorsun, değil mi? Bir yere gideceğim de sen de bana eşlik edebilir misin? Normalde gelebilir mi? Yerinden kalkabilir mi? Ama sen ne diyorsun? Gelebilir misin? Bak. Yani bunu yapabilir misin yani? Eğer yaparsa Allah böyle bir şeyi, o zaman yapmasın ise, ama yapmazsa da tamam, sorun yok yani. Bu anlama gelir diye söylemişler. Bu bir mana kardeşler. Bir mana daha vermişler. Onu da söyleyeyim. Burada hel yastati'u, güç yetirebilir mi diye verdiğimiz o yastati'u var ya, burada manası yastati'u yani yuti'u demektir kardeşler. Yani Rabbin sana itaat eder mi demek. Hel yastati'u yani yuti'u demek. Oradaki sin ziyadedir diyorlar. Fazlalıktır. Yastati'udaki sin ziyadedir. Mesela istecabe demek, istecabe. İcabet etti. Oradaki sin zaittir. Ecabe. Ne demek ecabe? İcabet aynı anlamda değil mi? İstecabe de icabet et demek. Ecabe de icabet et demek. Oradaki sin zaittir. Aynı burada da böyle. İstata'daki sin zaittir, fazlalıktır. Hani istata demek, ata demek. Sini çıkart, ata kalıyor. Yani Rabbin sana ey İsa, eğer sen ondan istersen sofra indirmesini semadan, sana itaat eder mi? Yani sana icabet eder mi? Anlamında geliyor. Mesela yasatiyonun zahiri manası güç yetirebilir mi? Evet. Ama buradaki mana bu şekildedir diye. Böyle iki tane mana var kardeşler. İnşallah anlaşıldı. Bir de bak, yani ayeti böyle okursak iki şekilde böyle mana verebiliriz. Bir de ayetin ikinci bir kıraat daha var. Hani yedi kıraat diyoruz ya, mütevatiren adam Resulullah Aleyhisselam'dan tevatüren sabit olmuş yedi kıraat var. O yedi kıraatten bir kıraata göre de bakın, bu her yastati'u rabbuke, Rabbin güç yetirebilir mi? Burası nasıl okunmuş biliyor musunuz? Hel tastati'u rabbuke. Rabbuke değil, Rabbeke. Hel tastati'u rabbeke. Bak, yastati'u deyince güç yetirebilir mi? T deyince ne oluyor? Sen. Sen güç yetirebilir misin? Şimdi Rabbuke değil mi? Bu kıraata göre nasıl? Rabbeke. Hel tastati'u rabbeke. Yani ey İsa, sen Rabbinden, en tes'ele rabbeke yani. Sen Rabbinden istemeye güç yetirebilir misin? Yani Rabbinden isteyebilir misin yani? Semadan indirebilir mi acaba diye. Bakın Muaz radıyallahu anh diyor ki Resulullah aleyhisselam bize hep hel tastati'u rabbuke diyor, rabbeke diye okutu diyor. Bak, bu da bak Resulullah aleyhisselamdan sabit bir kıraat yani. Hani bizim elimizde bu saflarda bu kıraat var. Yastati'u diye geçiyor ama bak bu da Resulullah aleyhisselamdan sabit. Muaz radıyallahu anh diyor ki yani ben Nebi aleyhisselamı defalarca diyor te ile okurken gördüm diyor. Hel tastati'u rabbeke. Rabbinden isteme gücü yetirebilir misin? Ayşe annemiz de bunu destekliyor. Diyor ki yani bu havariler Rabbin güç yetirebilir mi diye şüphe edecek bir kavim asla olamaz. Böyle demeyecek kadar Allah'ı bilen bir kavimdi. diye. O da böyle değil el tastati'u diye okunmasını tercih ediyor. İşte bunun üzerine İsa aleyhisselam onlara dedi ki diyor ittakullah, Allah'tan korkun. Böyle söz söylemeyin. Zaten Zemahşeri gibi kimleri de işte bu ifadeye dayanarak da diyorlar iman etmemişlerdi. Bak İsa aleyhisselam nasıl tepki verdi? Allah'tan korkun yani. Yani böyle bir böyle laf edilir mi yani? Nasıl bir iman yani bu? Küfür. Müminden sadır olmaz bu diye böyle anlıyorlar ama bu doğru değil. İsa aleyhisselam yani onların bu isteklerine böyle bir tepki vermesi onların şüphe içinde oldukları anlamında değil. Yani bunu istemeniz bile doğru bir şey değil. İn kuntum mu'mine, siz gerçekten hakkıyla Allah'ın her şey güç üzerine iman etmişseniz böyle bir kimse böyle istekler istemez yani. Bunlar çok ilginç istekler, ilginç talepler yani. Sen hakkıyla iman etmişsen, değil mi? İmanda sağlıksan bunu istemeye gerek yok ki. Sen zaten kesin olarak biliyorsun ki Allah her şeyi güç yetirir. Bir daha niye istiyorsun yani? Böyle garip semadan böyle yani yeryüzünde gösteren bir mucize de değil. Yani semadan özel bir sofra istiyorsun. Yani ayıp bu. Allah'a karşı bir edepsizlik yani. Yoksa onları siz Allah kudretine şüphe mi ediyorsunuz diye itham etmedi kardeşler. Sonra bakın bu 112. ayette. Sonra da havariler maksatlarını açıklıyorlar. Yani İsa aleyhisselam böyle tepki verince yani ey İsa yani biz bunu istedik ama bir takım sebeplerden ötürü istedik diye ondan böyle bir mucize gerçekleştirmesini istemelerinin sebeplerini açıklıyorlar kardeşler. 113. ayetten itibaren bu sebepleri açıklıyorlar. Bir 4 tane sebep zikrediyorlar. Ayetler aslında biraz uzun ama yani girersek biraz uzayabilir. Bayağı bir daha mesele var. 115. ayete kadar ve orada da başka mevzular da var. Yani bunu öbür dersimizde inşallah devam edelim kardeşler. Biraz daha çünkü var bu. Bu dersik burada duralım inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.